Hatıralar. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve bekliyoruz. Bakalım bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, her şey normal gider de savaşlarda, tabii afetlerde insanların yaşadıkları başkalaşır. Rutin hayatta karşılaşmadıkları hadiselerle o zaman karşılaşırlar ve yedikleri, içtikleri bile bu devirde değişir. Evet, geçmiş günleri usta kalemiyle anlatmakta mahir ve meşhur olan Hikmet Feridun Es, 2. Cihan Harbi sıralarında ne yediklerini, ne içtiklerini işte Savaş Sofrası adlı hatıralarında naklediyor. Evet, Türkiye 2. Cihan Harbi'ne girmedi. Halkın tabiriyle Alman Harbi'ne girmedi ama bu harp çok çeşitli bakımlardan hissedildi. Bir kere muazzam bir kıtlık oldu, pahalılık oldu. Ekmek ve bazı ihtiyaç maddeleri vesikaya bağlandı ve 1940'lı yıllar Türk halkı için gerçekten çok zor yıllardı. Evet, şimdi sözü Hikmet Feridun Es'e bırakıyoruz. Bakalım Alman Harbi'nde savaş sofrası nasılmış? Hitler en meşhur nutuklarından birini patlatmıştı. Ey Almanlar, top mu tereyağı mı? Elbette ki tereyağı yerine top. İşte şimdi biz tereyağını topa çeviriyoruz demişti. Dünyanın hayretten ağzı açık kalmıştı. Tereyağından yapılan toplar. O zamanın en meşhur Alman topu bir kadın ismini taşıyordu. Şişman Bertha. Düşünün, tereyağından yapılmış şişman bir Alman kadını. Şişman Bertha, Alman ordusunun tombul teyzesi. Korkunç teyze. Hitler deliydi, çatlaktı ama niçin böyle konuşmuştu? Elbette bildiği bir şey vardı. Belirtmek istiyordu ki artık ziraat, sanayi, her şey savaşın emrindeydi. Her şey onun içindi. Vazgeçelim tereyağından, bize top lazım diyordu. Fransızlar Hitler'in bu sözlerine katıla katıla gülmekten komaya girmişlerdi. Ama Hitler tezada düşmekten korkmadan hala konuşuyordu. Zafer yolunun mideden geçtiğini de bilmiyor değilim. Cephelerdeki çocuklarımızı, büyük şehirlerdeki bebeklerimizi ve kadınlarımızı da iyi beslemekle savaşa hizmet etmiş olacağız diyordu. Bu sıralarda Türkiye'de bir baş yazar aynen şöyle yazıyordu. Harp olursa Ağustos ayında olur. Buna kalkışacakların her şeyden önce yeni mahsulü ambarlarına koymaları lazımdır diyordu. Evet, savaş çıkarsa Ağustos'ta buğday ambarda, asker cephede. Hitler dövüşmek için mahsulü bekliyordu. Can boğazdan gelirdi ama savaş da boğazdan kazanılırdı. Nitekim o yıl havalar yüzünden mahsul Ağustos ayında kaldırılamamıştı. Mahsul de savaş da bir ay gecikti, Eylül ayına kadar. Ambarlar dolduktan sonra tetiğe basıldı. Artık barut kadar stok buğdaylar, makarnalar, konserve etler, tereyağlar tükenip gidiyordu. İlk büyük kıtlık çabucacık istilaya uğrayan Fransa'da başlamıştı. Fransız kontesleri şatolarının bahçesinde yetiştirdikleri hercai menekşelerden yemek yapmaya başladılar. zamanın en meşhur harp yemeği dillere destan ve gazetelere mevzu olmuştu. Menekşe yahnisi. Birinci Cihan Harbi yadigarı. Daha sonraları lale çorbası bile yapılmıştı. Et mi? Artık Allah ne verirse, at eti, tavşan eti, ayı eti, köpek eti, kedi eti, fare eti. Pasifik kıyılarında yakalanan köpek balıkları, Afrika'da zürafa filotosu yenmeye başlanmıştı bile. Harbeden dünya liderleri iki yeri düşünüyorlardı, cepheyi ve sofrayı. Almanlar suni gıdalara ümit bağlamışlardı. Suni tereyağı, suni et, suni süt. İşte o günlerde ya bizde harp ekonomisi diyorduk. Neydi harp sofrası? Neydi harp menüsü? Birinci Cihan Harbi'nden beri Fransızlar menekşe yahnisi, Hollandalılar lale çorbası içtikleri harp günlerinde bizler ne yiyip ne içiyorduk? İstanbul'da bir harp sofrasına oturdunuz mu hiç? İzmir'de bir harp yemeği yediniz mi? Ne yazık ki iki Cihan Harbi'nde de Türkiye'nin harp kileri tıngır elek tıngır saçtı. Her zamanki gibi silolardaki buğdaylar küflenip çürümüştü. Ama buna rağmen hayvani gıdalar, et, tavuk, protein varlığı bol görünmekteydi. İlk zamanlar tabii. İstanbul kasapları büyük tahta kütükler üstünde hala yağlı kuzu pirzolaları dövmeye devam ediyorlardı. Yeni tavalanmış Arnavut ciğerleri Tahtakale'de kilo ile satılıyordu. Duvarları kafes halindeki tavukçulara giren müşteriler, öten, gıdaklayan tavuklardan beğendiklerini gösterip, kestirip yolduruyorlardı. Yalnız yılbaşlarında değil, bütün kış boyunca hindi sürücüleri ellerinde bir sopa, önlerinde bir hindi sürüsüyle sokak sokak dolaşıyorlardı. Hayda, semiz hindiler, Kandıra semizleri geldi diye bağırarak. Ve beğendiğiniz bir hindiyi mikroskobik bir fiyata size satıyorlardı. Hem de kesmece. Eğer yağlı arzu edilmişse sürüden birkaç hindi yakalanır. Kursakları, göğüs tarafları elle muayene edilir. Hatta tüyleri üflenerek açılıp bakılırdı. İstenildiği kadar yağlı mı? Yağlı et makbuldü o zaman. Mart başında ise İstanbul'un yan sokaklarında sanki kurban bayramı iş gibi süt kuzucukları sürüleri dolaştırılıyordu. Ama asıl zorumuz buğday. Umumiyetle zahire un ve tabii ki ekmekti. Ekmek karneye bağlanmıştı. 6 Mayıs 1940 tarihine kadar nüfus başına 300 gram olarak verilen ekmek o günden sonra 150 grama indirilmişti. Dünyanın hiçbir yanında böylesine garip bir harp sofrası görülemezdi. Fırında ekmek bulamazdınız ama evinizde otururken dışarıda kolunda uzun bir sepetle geçen adamın tahta koz diye bağırdığını işitirdiniz. Ne satıyordu? Canlı canlı, oynar oynar ıstakoz. Kuzu gibi dedikleri kadar da büyük. Fiyat gayet ucuz. Ekmeksiz ıstakoz yiyecek hali yok insanların. Istakoz gayrimüslim yemeği. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey. Fırında ekmek bulunamazdı ama sokaklarda araba araba uskumru vardı. gökkuşağı renkli uskumru tepelerinin üzerlerinde de üstleri bıçakla yarılarak kıpkırmızı kanları çıkarılmış numune balıklar vardı. Ve arabalarda derya kuzuları, palamutlar, torikler. Çok gelirse saray burnundan denize dökülürdü. Harp ekonomisinde Türk denizi Türkiye'ye tamamen kucak açmıştı. Hem de 1. Cihan Harbi'nde olduğu gibi balıkçı bölükleri de kurulmamıştı. Buna rağmen yine de karnımız zil çalıyordu. İyi ve dengeli beslenemiyorduk. Beyaz ekmeğe karşı kara sevdamız yüzünden. Bakırköy Akıl Hastanesi başhekimi meşhur Doktor Mazhar Osman gazetecilere beyanatta bulunuyordu. Amerika'da yıllanmış somon balığı yeniliyor. Türkiye'de günlük hatta saatlik palamut var. Yanına bir de Adapazarı patatesi haşladınız mı? Bir milyoner yemeğidir bu Avrupa'da. En dengeli beslenme. Ama biz tutturmuşuz ille de beyaz ekmek, ille de normal et diye. Ve Mazhar Osman dengeli beslenme için her hafta ekonomik yemek listeleri neşrediyordu gazetelerde. Bir sardalya balığı, bir haşlanmış patates, dörtte bir marul, iki haşlanmış kestane ve bunların kalori miktarı. Ve Lokman Hekim namıyla maruf Doktor Hafız Cemal de nasihat veriyordu. Her gün 3 domates, her öğünde 1 domates, mübarek domates, günde 1 elma, doktoru eve sokma, günde 3 domates, doktorla selamı kes gibi şeyler yazıyordu gazetelerde. Cihan Harbi'nde beslenme babında Türkiye'de bir harika adam, bir dahi çıkmıştı. Doktor Akil Muhtar'ın kardeşi Doktor Celal Muhtar. Paris'te Pasteur Enstitüsü'nün 1 numaralı adamı olduğu halde Türkiye'ye dönmüştü. Sultan ve Sadrazam onu İyaşe Nazırı yapmıştı o kıtlık günlerinde. Amatör olarak bir ekonomi dahisi 1. Cihan Harbi senelerinde Türkiye'yi aç bırakmamıştı. Bize eşek eti yediriyor, ekmek diye süpürge tohumlarını yediriyor demişlerdi. Dedikodu ayyuka çıkmıştı ama o yılmadan, usanmadan büyük toplulukları en dengeli şekilde beslemeye devam etmişti. Öyle ki Berlin'den karayoluyla İstanbul'a gelen Avrupalılar, Sofya'dan sonra trene eklenen Türk lokanta vagonundaki yemeklere hayran kalıyorlardı. Ağızda dağılan bir şiş kebabı yahut domatesli kılıç şiş ve dünyanın en güzel sebzeleri. Bir Alman generali Türk vagon restoranında şöyle bağırmıştı. Oh Allah'ım, kuru fasulyesiz bir yemek yıllardan sonra. Fasulyenin asıl veli nimet olduğu yıllar harp yıllarıydı. Kuru ve saklanması kolay olduğu için Alman İyaşe kumandanlığı her zamanki gibi zaferi kuru fasulyede arıyordu. Barut kadar Alman ordusuna kuru fasulye lazım diyorlardı. Meşhur Alman yazarı Erich Maria Remarque, Garp cephesinde Asayiş Berkemal veya Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok isimli romanında harpte kuru fasulyenin ehemmiyetini anlata bitiremiyordu. Ve gece bir ordu yatakhanesini anlatırken şöyle diyordu. İnanınız bana, her fasulye tanesinin ayrı bir notası vardır. Ama yine de 1. Cihan Harbi insanları aç bırakmak bakımından ikinci kardeşinden, yani 2. Cihan Harbi'nden çok daha iyi kalpli sayılır. İlk harpte Avrupa'nın bazı yerlerinde gıda maddeleri hala bol ve ucuzdu. Mesela İsviçre'de. Bakınız, meşhur romancımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu Avrupa'da iki harbin sofralarını nasıl anlatıyor? İki yıldan beri 1. Umumi Harp Avrupa'yı kasıp kavurmasına rağmen İsviçre'de hala 150 franga, 200 franga yaşamak kabildi ayda. Beni Davos'a götürecek treni beklemek için girdiğim istasyon lokantasında önüme konulan kahvaltı tepsisi 10 kişiyi doyuracak kadar yiyecek ve içecekle dolu olduğu halde ödediğim para 1 frangı bulmamıştı. Davos'ta yerleştiğim sanatoryumdaki bolluk ise beni büsbütün hayrete düşürdü. Etlisi, tatlısı, tuzlusu ile günde 4 öğün yemek vardı. Gece yatarken büyük bir bardak süt veriyorlardı. Bu bolluk yalnız sanatoryumda değil, en küçük pansiyonlarda, en büyük otellerde harp sonuna kadar devam etmişti. Ancak 1918 yılına doğru bazı maddeler tayına bağlanmıştı. İsviçre'ye ikinci gidişimde, yani 2. Cihan Harbi'nin ilk yıllarında ise tamamen ayrı bir vaziyetle karşılaşmıştım. Sıkı bir harp ekonomisi teşkilatı bütün gıda maddelerini kontrol altına almıştı. Adam başına haftada 200 gram et veriliyordu. Ayda yalnız bir yumurta veriliyordu. Evet, bizim ise, yani Türkiye'nin ise, un ve unlu maddelerden başka bir sıkıntısı da şekerdi. Piyasadan elini eteğini çekmişti. Kazım Nami Duru meclis kürsüsünden, "Mebuslarımızın, vekillerimizin evlerinde 20'şer sandık şeker var, yalan mı?" diye bağırdığı yıllardı o yıllar. Antep'ten, İstanbul'daki dostlara bayram hediyesi olarak baklava gönderildiği günlerdi. Ama 1. Cihan Harbi yıllarında olduğu gibi hemen her evde kehribardan daha sarı bir sandık rezaki üzüm vardı. Üzümle içerdik çayımızı, üzüm kıtlaması yapardık. Şeker yokluğu iki büyük harpte de Türk mutfağına yeni ve acayip tatlılar kazandırmıştı. Mesela daha ekmek vesikaya binmeden önce fırından somun hamuru alınırdı. Henüz fırına girmemiş bütün bir ekmeğin hamuru. Evde birkaç fiske karbonat ile yoğrularak daha da kabartılırdı. Küçük küçük parçalar halinde kesilirdi, sonra kızartılırdı, sıcak sıcak üstüne pekmez dökülürdü. Zaten pekmez o yıllarda en büyük can kurtaran olmuş, gelip şekeri yerine oturmuştu. Sabah kahvaltısında çocuklara kaşık kaşık pekmez içirtilirdi. Soğuk kış sabahlarında İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay, çöpçülere kendi eliyle birer kahve fincanı pekmez ikram ederdi. Ve öteki pekmezli tatlılar, mesela fırında ve iyice yanmış pekmezli kabak tatlısı, pekmezli papara, kuru ekmekle pekmezle kaynatılır, pekmezli elma fırında, Amerikalıların fırınlanmış elma dedikleri şey, pekmezli ayva, pekmezli kadın göbeği, un, irmik ve nişastadan yapılma bir tatlı, pekmezli ekmek kadayıfı, pekmezli yassı kadayıf, pekmezli su muhallebisi, tabii ayrıca tahin pekmez. Türk mutfağı tarihinde bir pekmez faslı açılmıştı, harp ekonomisi sayesinde. Harbin son yıllarında vaziyet büsbütün sıkıştı. Bilhassa büyük şehirlerde. Köyler, şehirlinin gözünde hala birer gıda cennetiydi. İşte bu sıralarda Hikmet Hüda, şehirlilerin köydeki akrabalarını, ahbaplarına çok görecekleri gelmişti. Herkes İstanbul'dan kalkıp, mesela Çerkezköy'üne, mesela Adapazarı'na gidiyordu. Dönüşte o altın tozları gibi mısır unları, ocakta tütsülenmiş tavuk pastırması halinde, dumanda kurutulmuş Çerkez tavuğu, kutu kutu bal, teneke teneke kavurma, köyden sevgilerle. Sofrasının %60'ı hamur işi olan eski Rumelililer büsbütün şikayetçiydiler. Anadolu'nun bir ucuna yerleşmiş bir Priştineli dostun İstanbul'daki tanıdıklarına birer tepsi kopriva pidesi, yani ısırgan böreği gönderdiğini çok iyi bilirim. Dünyalara bedel bir hediyeydi. Sulh imzalandığının ertesi günü Pire limanına, Yunanistan'ın Pire limanına bir yabancı gemi yanaşıyordu. Aç Yunanistan'a ulaşan ilk yardım gemisi. Erzak dolu. Halk sahile koşuyordu. Bir Türk gemisiydi bu. İçinde çuval çuval un. Kasa kasa torik palamut balıkları. Kutu kutu rezaki üzümü. Kızılaş'tan çok önce ve bedava. Acaba Yunanlı dostlar hatırlarlar mı limandaki Türk vapurunu? İçinde ben de vardım. O zamanlar günlerce Atina gazetelerinde lafı edilmişti. İşte 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın, Balkanların ve bizim soframız. Harp menümüz. Evet, Hikmet Feridun Es harp sofrasını böyle anlatıyor değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Es bize 2. Cihan Harbi sofrasını anlattı. 2. Cihan Harbi hatırası çok. Meşhur kütüphanecilerden yıllarca Türk kütüphaneciliğine hizmet vermiş Muzaffer Gökman, 2. Cihan Harbi'nde tekrar askere alınıyor. 2. Cihan Harbi'de değerli dinleyiciler, daha önce askerlik yapmış olan herkes hemen hemen tekrar ihtiyat askerliğine alınmıştı. İşte Muzaffer Gökman da 2. Harbi, Alman Harbi'nde İhtiyat olarak askere alınmış ve bu askerlik sırasında yaşadığı hatıraları anlatıyor. Kulak verelim. Alay kumandanımız Selahattin Topalak 1.90 boyunda, Levent Endam bir askerdi. Kışlı ile ilişkimiz kesilip de çadırlı ordugaha geçtikten Trakya'da sınır boylarına kaydığımız günlerde bıyık da bırakmıştı. O zamanlar orduda bıyık müsaade edilirdi, 62'de yasaklandı. Umumiyetle kaput yerine omuzlarına pelerin atardı. Kendi malı olan itinayla baktırdığı doğru kısrağının üzerinde etekleri rüzgarla uçuşan pelerini pos bıyıklarıyla göz dolduran mitolojik bir görünüş kazanırdı. Anlattıklarına göre mütarekenin o karanlık günlerinde İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıranlar arasında o da vardı. Bir küçük çadır kadar geniş olan pelerininin altında düşman nöbetçilerinin gözü önünde silah kaçırmıştı Anadolu'ya. Bilhassa topların mühim bir parçası olan topalakları. Soyadının topalak olması da bundan ileri geliyordu. Evet değerli dinleyiciler, bir Yunan Harbi sırasında İstanbul'dan mühim miktarda silah, hükümetin bilgisi ve yardımı dahilinde Anadolu'ya sevk edilmişti. Çok sayıda subay ve asker de yine hükümet tarafından Anadolu'ya sevk etmiş, Yunanlara karşı mücadele vermek üzere Anadolu'ya sevk edilmişti. İstanbul'un Yunan Harbi'ndeki bu yardımları unutulmaz. Evet, Muzaffer Gökmen'e dönüyoruz. Alayımız 20. Kolordu, 33. Tümen'in bir parçası olan ve Yunan Harbi'nde kahramanlık destanları yazan 16. alaydı. Kolordu kumandanımız Cemil Cahit Paşa'ydı. Tümen kumandanı yine Yunan Harbi'nde, güneyde, Mersin cephesinde unutulmaz hizmetleri görülen bir askerdi. Osman Tufan Paşa. Birliğimiz, kısaca söylemek gerekirse bir tarihti. Yaşayan bir tarih. Talim dönüşü alayın şarkısı söylenirdi hep bir ağızdan. Bu şarkı adım adım yükselir, karşıki dağlarda kümelenirdi. Biz 16. alaydanız, alayımız şanlıdır, düşman bile bizi tanır şeklinde bir nakaratı vardı. Bölük kumandanımız genç bir üsteğmendi. Çatalca'da bize katılmıştı. Ağzının bir kenarından başlamak üzere kulak altına kadar uzanan keskin bir yara izi ve kolunda da harpte yaralandığına dair kırmızı bir şerit vardı. Bu kapanmamış intiba veren yara ona çirkinlik vermezdi. Ağırbaşlı bir kişiliği vardı. Zamanla dost olmuştuk onunla. Hele alaydan ayrılarak bölük olarak tek başımıza vazife aldığımız günler ve gecelerdi. İnsan o zaman çok yakın oluyordu birbirine. Tabiat ve birbirini tamamlayan iki insan. Üsteğmenimiz harbi mektebini bitirdikten sonra Şark'taki birliklerde vazife almış. O yıllarda da Şark'ta ecnebi parmağıyla bir takım sinsi ve silahlı kıpırdamalar vardı. Bir çatışmaya tutuşmuşlar eşkıyayla yakın mesafeden. Pusu da demek mümkün buna. Takımın en önündeymiş. Zaten başka türlüsü de düşünülemezdi onun için. Sırtlarda gayet iyi mevzilenmiş olan eşkıya, askerleri devamlı ateş baskısı altında tutuyormuş. Teğmen Mithat, yedekte bıraktığı manganın ileri fırlaması için yattığı yerden başını arkaya çevirdiği anda kurşunu yemiş. Kurşun, ağzını bir yönden girmiş, çenesinin sağ bölümünden altı dişini söküp atmış ve kulak memesi altından çıkıp gitmiş. Çok kan kaybetmiş ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Genç de hemen kurtarılmış. Tek yönlü protez yaptırılmış. O yıllarda günümüzde olduğu gibi estetik cerrahi ileri seviyede olmadığı için çenesindeki yara izi kapatılamamış. Kolundaki kırmızı şerit de o günün bir hatırasıydı. O zamanlar yara alanların kolunda kırmızı şerit olurdu. Pek söz etmezdi bu hadiseden, esasen az konuşurdu. Yıllar sonra 1950 yılında takviye edilmiş bir Türtugayı Birleşmiş Milletler'e yardımcı olmak üzere Kore'ye hareket etmişti. Gazetelerde bunu okurken birlik subayları arasında onu da gördüm binbaşı rütbesiyle. Gönüllü olarak bu birliğe katılmış, 1,5 sene sıcak soğuk, yağmur kar demeden, çamur demeden, acı tatlı hatıralar içinde günler geceler geçirdiğimiz genç Teğmen Kore'ye gitmişti. Orada da en öndeydi. Hatta 1950'de 8. Ordu Kumandanı General Walton Walker, Amerika'nın en büyük harp nişanı olan Silver Star'ı, gümüş yıldızı, onun göğsüne takmıştı. Ama bir gün gözlerime inanamadım. Teğmen bir düşman havan topuyla parçalanarak vefat etmişti. İlki bir kurşun parçasıydı, ölümü yenmesini bilmişti ama bu kez bir top mermisi. Genç binbaşı şimdi Seul'de Türk şehitliğinde yatıyor. 1939 ve daha evvelki yıllarda lise mezunları da, şimdiki gibi nüfus patlaması olmadığı için, 2 aylık bir hazırlık kıtası taliminden sonra muvaffak olurlarsa, her yıl 1 Kasım'da tahsile başlayan yedek subay mektebine girerlerdi. Mektepte lise ve yüksekokul diplomalılar bir potada erirdi. 6 aylık bir talim terbiyeden sonra 23 Nisan'da asteğmen olarak diplomalarını alırlardı. Asteğmenlik de 6 ay sürer, teğmen olarak terhis edilirdi. Yedek subay mektebi, bugün caddeye bakan cephesi kesilip restore edilerek askeri müze haline getirilmeye çalışılan İstanbul'daki semte adını veren tarihi harp okulu binasıydı. 1 Eylül 1939 günü Harbiye'deki binada asker elbisesini giydiğimiz saatlerde radyolar Alman ordularının Polonya hududunu aştığını ve beklenen 2. Cihan Harbi'nin başladığını haberini veriyordu. Güneşli bir sonbahar İstanbul'u dolduruyordu. Savaş meydanı memleketimizden o kadar uzaktı ki, silahların bu denli inkişaf ettiği bir devirde ihtiyarlar gibi biz de harbin çok kısa süreceğini zannediyorduk. 24 yaşındaydım. Arkadaşlarım da benden büyük değillerdi. Geleceğe ümit dolu gözlerle bakıyorduk. 1937-1938 yıllarında da Avrupa'da ateşe yaklaşan buhranlar olmuş. İngiliz ve Fransızların günümüzde de tartışması sürdürülen politik çabalarıyla alevlenmeden söndürülmüştü. Yedek subay mektebinde her ihtiyacımız karşılanıyordu. Giyim, kuşam, gıda, her şey mükemmeldi. Talim meydanı olarak çoğu kez Osman Bey'den Kurtuluş'a kıvrılarak veya Şişli'deki Hürriyet Ebediye Tepesi'nden bugünkü çevre yolundan Darül Ecezi önündeki sırtlara çıkardık. O yıllarda bu sırtlarda bir tek gece kondu, ev, hatta Feriköy mezarlığı bile yoktu. Sular İdaresi'nin çevresi duvarlarla çevrilmiş temizleme havuzundan başka. Kasımpaşa Deniz Talim Alayı'ndan da acemi deniz erleri piyade talimi yapmak üzere, başlarında zabitler olmak üzere Kasımpaşa Deresi'ni izleyerek buraya gelirlerdi. Hakiki atış talimi yapacak kadar derinliğine yerler vardı. Talebe sayısı tam tamına 2200'dü. Mektebin nizamiye kapısının tam üstünde Atatürk'ün normal ölçülerini aşan ve ileriye işaret eden bir heykeli vardı. Bu heykeli bizim devreden birkaç devre evvel talebelerden heykeltıraş, mimarların el birliğiyle ve tüm talebelerden para toplanarak mektep kumandanı Şükrü Kanatlı yaptırtmıştı. Hatay, anavatanı ilhak edildiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde bu topraklara ilk giren Albay Şükrü Kanatlı'ydı. Onun büyük bir hatip olduğu söylenirdi. Sabahleyin 8'de bütün İstanbul iş yerlerine doğru koşarken 2200 genç bu heykelin önünden geçerek talim yerine doğru yürüyüş yolunda yürürdü. O yıllarda İstanbul'da emektar elektrikli tramvay tek münakale vasıtasıydı. Yürüyüş kolunun tramvay hattına bir karış taşması trafiği aksatırdı. Ama biz bunu görecek ve düşünecek halde değildik. Laf aramızda bile bile tramvay hattına taştığımız günler de olurdu. ...1939 sonbaharı kısa sürmüştü. İstanbul şiddetli bir kışa hazırlanıyordu. Talim dönüşü sıcak bir sınıf, samimi arkadaşlar, tatlı bir havası vardı askerliğin. 80 kişilik sınıfta her meslekten, her kesimden insan bulmak mümkündü. Alman orduları gittikçe dozunu artıran bir şiddette saldırıyordu ve bir yıldırım savaşı sürdürüyordu. Arkada dayanan müdafasını sürdüren güçler olsa da daima ileri taktiğiydi bu. Sovyetlerle 1939 yılının 27 Eylül'ünde başlayan Saraçoğlu-Molotov görüşmesi, o zaman Türkiye Başbakanı Şükrü Saracoğlu'ydu, 23 gün sürdü ve kesildi. Sınıfta konuşulanlar umumiyetle bu mevzulardı. Ankara Paktı adını taşıyan Türkiye, Fransa, İngiltere arasında 1939'da üçlü bir anlaşma imzalanmıştı. Ankara, harp rüzgarlarının yayıldığını görerek askeri ve siyasi tedbirler almaya çalışıyordu. Okul sıralarının sihirli bir tesiri vardı. Hangi yaşta olursanız olun, bu sıralarda oturanların çocuklaşması tabii. Bizler dünyanın bütün dertlerinden uzak, onları arkaya itmiş bir halde, neşe içinde bir an önce subay çıkmak için sabırsızlanıyorduk. Harbi umursamadığımızı rahatça söyleyebilirim. Her manga 14 kişiydi. Sofralarda 14 kişi otururduk. Yemekler kalorili ve çeşitliydi. Her yerde olduğu gibi bunları beğenmeyenler de bulunurdu. Tatlıları beğenmemelerini dört gözle beklerdik onların. Haftada birkaç gün terbiyeli bol et verilirdi. Yemeği çoğu kez Salim Ertümer dağıtırdı. İstanbul'un sayılı celeplerinden birinin oğluydu. Karavanın dibini görmemesine rağmen elindeki kepçeyi bir dedektör gibi kullanırdı. Bizim gruba yağsız parça, diğerlerine de yağlı et verirdi. Tabii sofrada çıngar kopardı. Okulda bir tedrisat yılında 12 defa aşure verildiği hakkında bir rivayet vardı. Yedek subay mektebinin aşuresi de ün yapmıştı. Karavananın üzeri tüm fındık, incir, ceviz, badem, üzümle örtülü olurdu. Aşurenin kendisi görülmezdi, kuru yemiş örtüsünden. Aşureyi saymaya başlamıştık. 1, 2, 3. Harp dolayısıyla erken diploma verileceği şayiaları üzerine aşure sayısında yanlışlık yapmamaya çalışıyorduk. Bir an evvel birliklere gitmeyi, kıtaya katılmayı özlüyorduk. Laf aramızda rahat batıyordu. Sabah yemeğinde masada iki ibrik dolusu çay, kocaman bir yağ parçası, reçel, kimi gün zeytin, peynir, reçel dolup taşardı soframız. Ya o tayın ekmeğinin mis gibi buğday kokusu. Çok değil, bir yıl sonra Trakya'nın dondurucu kışında 2 metre toprak altında yerleştirilmiş çadırdan yeryüzüne çıkıp da yakıcı rüzgarın yüzümü kamçıladığı, karları küreyerek yol açtığımız günler, haftalarda yedek subay mektebinde rahat sınıfı, sabah kahvaltısını, aşurenin sayısını hesapladığımızı çok düşündüm. Hele buz gibi çadırda aba pantolonu çıkarmadan yattığım ışıksız gecelerde. Subay elbisemizi giydik. Bayazıt'ta kapalı otobüs durağının bulunduğu yerde bir sıra çizmeci mağazası vardı. Arkadaşlarla çifte 14 liraya çizme yaptırdık. O yıllarda 14 lira büyük paraydı. O devirde subayların muhakkak çizmesi olurdu ayağında, düz veya akordiyonlu. Yemin merasimi mektebin orta bahçesinde yapıldı. Kura çekmek için sabırsızlanıyorduk, hayaller kuruyorduk. İstanbul'da veya civarında bir birliğe düşersem işlerimi de yürütürüm diyordum. 6 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçip giderdi. Torbadan ters bir yer çıkarsa arkadaşlarla değiştirmeyi de planladım. Bu değiştirme çoğu kez para vaziyetine dayanıyordu. Heyecanla torbayı elime daldırdım, aldığım kağıt parçasını bölük kumandanımız Tevfik Bey'e uzattım. Tokat, 5. piyade alayı. Şans bu. Ama durmamakta fayda var. Bizim sınıftan Tokatlı öğretmen bir arkadaşa da İstanbul'da Taşkış'la 16. alay çıkmıştı. Taşkış'la bundan bir müddet evvel 50'li yıllarda restore edilerek teknik üniversiteye bırakılmıştı, Hilton Oteli'nin yanındaki bina. Öğretmenle anlaştım. Öğle yemeğini dışarıda beraberce yedik. Davetin tarafından yapıldığını söylemeye gerek yok. Tuvalete gitmesi gerekti. Kapıda bekliyorum. Piyasa devamlı yükseliyor. Öğretmenin birisiyle konuşmasına bile tahammülüm yok. Dilekçeleri yazıp da deftere beraberce imza atmadan rahatlamam mümkün değil. Öğleden sonra bu iş de bitti. Hafta sonu Sirkeci'den Trakya'ya, Tophane Rıhtımı'ndan Karadeniz'e, Haydarpaşa'dan Karatrenle Anadolu'ya giden yakın arkadaşlarımı uğurladım durdum. Onlar bana ulan namussuz, dört ayak üzerine düştün diye söyleştiler. Nisan ayının son haftası. Hava da o kadar güzel ki, yaşamak güzel şey diye mırıldanıyorum, kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. 1940 yılı Nisan ayının 28. günü İstanbul'un göbeğindeki Taşkışla'da 16. alaya katıldım. Makineli 8. bölükte şimdi bir asteğmenim. Alay henüz barış seviyesi mevcuttu. Bölükler tam kodru olmadığından talimleri kışlanın arkasındaki düzlükte yapıyor. Boğaziçi'nin serin rüzgarı geçen gemilere bakarak saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. 10 Mayıs 1940'ta Nazi orduları Lüksemburg ve Hollanda'ya, 3 gün sonra da Fransa'ya girdi. Radyodan dinledik bunları. Evet, harp her yönde keskin dişlerini gösteriyordu. Akşam kışladan ayrılırken 11. tümenin hazırlık emri aldığını söylediler. Trakya'ya geçiyoruz. Sessiz bir seferberlik hazırlığının başladığı hissediliyor. 10 gün sonra güleç bir Mayıs sabahı Topkapı'dan İstanbul'u arkamızda bıraktık. Trompet ve boru sesleri 16. alayın şarkısı ile yola çıktık. Bir alın yazısı vardır. Ben onu değiştirmeye kalkmıştım. Tokat'taki 5. alay da Karadeniz Boğazı'nın müdafası ile görevlendirilerek Anadolu kavağına geliyordu. Yani değiştirmeseydim gideceğim yeri, şimdi ben İstanbul'daydım. Halbuki ben şimdi İstanbul'dan ayrılıyordum. İstanbul'u Çatalca'ya bağlayan 59 kilometrelik yolu yaya olarak 2,5 günde açtık güle söyleye. Alayın bir kısmı istasyon ile kent arasındaki pavyonlara yerleşti. Biz de sırtın eteğinde çadırlarımızı kurduk. Makinalı bölüğün tam 56 hayvanı var, at ve katır. Nöbetçi subayı olarak hayvanları sulamaya getirdik kasabanın içindeki Ferhat Paşa Çeşmesi'ne. Mermer yalaklar ve savaklarından gürül gürül sular taşan 16. yüzyıl yapısı bir çeşme. Balkan Harbi'nde harap olmuş ve bir daha el değmemiş. 1941 kışını İsmail Hakkı Tekçe Paşa Çatalca'da geçirmişti. Alayın biraz ilerisine onun tümeni konmuştu. Ona Tekçe Paşa derlerdi. Hatta Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı tarihten başlayarak yanından hiç ayrılmamış. İlk kez muhafız takımı, bölüğü, alayı ve sonunda tümen kuran yapıcı bir askermiş. İşte bu 1941 kışını Çatalca'da geçirmiş. Ferhat Paşa Çeşmesi'ni restore ettirdiğini duymuştuk. Ordugahın çevresi alabildiğine çayırdı. İndirilmiş talimleri burada sürdürüyorduk. 5. bölükte bir asteğmen vardı. Hüseyin Minareci. Yılanlara karşı şerbetli olduğunu söylerdi. Gözünü budaktan esirgemez şakacı bir arkadaştı. İstirahatlerde insan boyu otların arasından yakaladığı bir yılanla dönerdi. Bizler korkudan tiksinmeden kaçışırdık, o umursamazdı. Sıcak bir gün öğle sonrası talimden döndük. Teğmen Haydar'ı hastaneye bırakmıştık. Hasta bırakmıştık çadırında. Yoklayalım diye konuşurken teğmenin çadırından bir silah sesi, ardından kocaman bir yılan fırladı. 1 metreden daha uzun. 1/3'ü sürünüyor, 2/3'ü ve başı havada. Yıldırım gibi koşuyor. 4 taraf asker sonunda yakalandı. Teğmenin anlattığı daha korkunç. Ateşler içinde yanarken yatakta ayağını uzatmış. Oh, soğuk bir şey. Daha da uzatmış. Birden hafif bir kımıldanma. Evet, devamlı talim ve tatbikat yapıyorduk. Bir yandan da insan, hayvan ve silah eksiğini tamamlıyorduk. Çavuşlar mermi sandıklarını açarak tüm ağır makinalı tüfekleri mermi şeritlerini dolduruyorlardı. 10, 20, 80 binleri bir anda yuttu tüfekler. Harpte bunların mermi kusmasını düşündü bir an. Bölüğün şarkısı da var. Biz makinalı erleriyiz. Dakikada 500 mermi atarız. İstasyona yeni ihtiyatlar gelmiş. 1911'liler, 1327'liler alıp getirmeye beni memur ettiler. İyi talim gördükleri ilk bakışta belli. Çatalca'da Kız Sanat Mektebi var. Onun diploma merasimine davetliyiz. Tabur adına ben katıldım. Renkli bir gün geçindik. Bölük kumandanı Teğmen Ziya Altınışık. Kendisiyle iyi anlaşıyoruz. Fransa 28 Mayıs 1940'ta teslim oldu. Tümenimiz Karadeniz yönüne doğru kayıyordu. Çadır kurup sökmek ve taşınmakta usta olduk. Kestanelik, Çanakça, Kızılcali, Dağ Yenici, Hadımköy bucağında Baklalı, Boyalık, Dursunlu, Yassı öğrendi içecek suyumuz varmış. 3 haftada 2 gün İstanbul'a izin vardı. Çatalca'dan günde 2 sefer yapan 20 kişilik nazlı bir otobüs ve her zaman 6 saat üreter olan kara trenden başka vasıta yoktu İstanbul'a. Çok defa müteahhitlerin mal getiren açık yük kamyonlarına dolardık her rütbeden subaylar. 1 liraya Topkapı'ya bizi bırakırdı. Memlekette benzin mahdut. Şoför yokuşlarda kontak anahtarını kapatırdı. Kamyon alabildiğine hızla inerdi ve Allah bizi korurdu. Buna bilmek de bir mutluluktu. Kolordu biraz daha batıya kaydı bütün birlikleriyle Kırklareli bölgesine. Uzun bir tren seyahatinden sonra gün ağarmadan Taşağıl istasyonunda indik. Rampa olmadığından hayvanları indirmek bir meseleydi. Ama askerin çok pratik usulleri vardı. Alayın konukladığı yer biraz daha kuzeyde İnece nahiyesinin Dokuzeyik köyüydü. Küçük bir suyun sınırından geçtiği, seyrek söğütlerin renk kattığı şirin bir yerdi. Çadırları su boyuna kurduk. Köyün hemen yanı başında tam 9 tane hüyük vardı. Milattan önceye ait, Traklara ait mezar tümsekleri yani. Hüyük o demek. Bölüğün hemen önünden geçen suyun önünü kısmen kapamış ve bir tür yüzme havuzu yapmıştık. Bölgede çok geniş su dolduğunda yüzme yarışı yapılabilecek genişlik ve derinlikte tank engelleri yapılıyordu. İnönü bir kere tümeni teftişe geldi. Korgeneral sık sık alay teftişi yapıyordu. Tatbikatlar geceli gündüzlü sürdürülüyordu. Eylül ayının son haftasında yedek subaylığımızın, ihtiyat sabitliğimizin o zamanki ismiyle 6 ay daha uzatıldığını, temdit edildiğini bize tebliğ ettiler. ...1940'ın 28 Ekim'inde İtalyanlar Yunanistan'a saldırdılar. Balkanların emniyeti biraz daha arttı. 1941 kışını burada geçireceğimiz anlaşılıyor. Çadırlarımızı ve hayvanların tavlalarını 2 metre gömerek rüzgarın tesirinden korumaya aldık. Artık toprak üstünde hiçbir şey görülmüyordu. Trakya'nın meşhur yağmuru ve soğuğu başlamıştı. Her taraf kirli bir çamurdu. 10 adım atınca pabuçların tabanı sökülmesi güç bir çamurla kaplanıyordu. Boyunuz da 2 karış büyüyordu. Trakya'nın 1940-41 yılının ilk karı erken yağdı. Aydınlatma için bölüklere dağıtılan gaz yağı çok mahduttu. Tavlalarda hayvanlar tepişirse aralarına girmek mümkün değildi. Kar ve soğuk gittikçe dozunu arttırıyordu. Bölük ve çadır arkadaşlığı yaptığımız bankacı yedek teğmen Enver Aksavr'ın bir kitapçıya abone olmuştu. Geceleri soyunmadan girdiğimiz yatakta parmaklarımız donma pahasına da olsa bütün dünya klasiklerini okuma imkanı buldum. Askerin giyimi yeterli değildi. Böyle olmasına rağmen viziteye çıkan er sayısı da azdı. Askerin dua aldığına inanıyordum. Almanların Yunanistan'a girmesi ve hudutlarımıza yaklaşması üzerine askerlerin üzerinde bulunan ağırlığı da alındı. Harpte yerimi, cephane ve sargı mahallini biliyorum şimdi. 3 makinalı tüfeğimi de nereye yerleştireceğimi biliyorum. Aralık ayı boyunca kar yağdı. Bir gece yarısı lapa lapa yağan kar ve buna eklenen karartma emrine uyularak Taşağıl'dan bindiğimiz katar bizi ertesi gün Çerkezköy'e getirdi. Kuru bir ayaz istasyon meydanını kavuruyor. Katarın boşaltılmasına civar köylüler de yardım ettiler. Alay Manika bölgesinde konaklayacak. Bizim tabur da Karlıköy'e göçüyor. Köyde sıcak bir alaka gördük. İnsanlar güleç yüzlü. 3 ay bu köyde kaldık. Soğuk ve güneşli bir Mart günü Çatalca bölgesine kayma emri aldık. Ormanlar arasında 3 gün yürüdük. İkinci günü lapa lapa kar başladı. Solumuzda Isıranca dağları ve Isıranca köyü. 3 günlük bir yürüyüş neticesinde Çatalca'nın Kestanelik bölgesine vardık. 1941 Mayıs ayında askerlik müddetimiz ikinci kez 6 ay daha uzatıldı. Çatalca İstanbul'un kapısı. Şartlar da hayli rahatlık olduğu gibi bizim tecrübemiz de arttı. Çatalca'dan Terkoz Gölü'ne kadar bütün bölgeyi öğrendik karış karış. Küçük ve kısa sürede yer değiştirmelere alıştık. Sonbahar geldi. Leylekler göç etmeye başladı. Üçüncü bir kış geçirecek miyiz diye düşünürken bizim devre yedek subaylara terhis emri geldi. Şartlı. 2 ay kıta, 6 ay okul, 1,5 yıl subaylık yaptıktan sonra benim yerime ismen gelecek yedek subayı bekliyorum. 28 Ekim 1941, ertesi günü 29 Ekim'de alaydan ayrılma imkanı geldi. Bölük komutanım beni köydeki evinde ağırladı. Ayrılık zor. Emir erim, doğulu bir vatandaş. Nüfusu doğumundan en az 30 sene sonra çıkarılmış. Sadakatin ve doğruluğun sembolü. Gözlerimden öperek, ağlayarak, baba beni bırakıp nereye gidiyorsun diye uğurladı beni. Yağmur yağıyor. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Son bir kez askerlere baktım ve hayvanı çatalcıya doğru sürdüm. Birinci Cihan Harbi içinde ilk askerliğimden bir yaprak bu. İkinci kez 26 Mayıs 1944'ten 30 Kasım 1945'e kadar 18 ay bir askerlik daha yaptım. Evet, Muzaffer Gökman 2. Cihan Harbi'nde yaptığı yedek subaylığı bizlere böyle anlatıyor. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz Tegeret FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.